Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Michael J. Howell'un Capital Wars, Küresel Likiditenin Yükselişi adlı kitabı, Modern Ekonomiye Enflasyon. Politika faizi ya da geleneksel büyüme göstergelerinden önce finansal fon akışları üzerinden okumayı öneren bir ekonomi ve finans incelemesidir. Howell'a göre ekonomik döngülerin asıl itici gücü, dünya bankacılık sistemi ve toptan para piyasaları içinde dolaşan tasarruf ve kredi miktarlarıdır. Yazar, bu geniş hareket alanını küresel likidite kavramıyla açıklar. Kitabın amacı, yatırımcıların ve politika yapıcıların çoğu zaman parçalı izlediği merkez bankası bilançoları, repo işlemleri, gölge bankacılık, teminat ve sınır ötesi sermaye akımlarını ortak bir çerçevede toplamaktır. 2020'de yayımlanan eser özellikle borçla işleyen finansal sistemlerde para akışının neden fiyatlamadan daha belirleyici olabileceğini tartışır. Çin'in uluslararası fonlama içindeki büyüyen ağırlığı da bu çerçevenin önemli parçalarındandır. Akademik yönü güçlü olsa da kitap piyasa hareketlerinin arkasındaki mekanizmayı anlamaya dönük uygulamalı bir perspektif taşır. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak ekonomik döngüleri enflasyon yerine küresel fon akışlarıyla açıklamak. Howell'un temel iddiası, ekonomik döngüleri yalnızca tüketici fiyatları, üretim ya da kısa vadeli faiz oranlarıyla açıklamanın yetersiz olduğudur. Ona göre belirleyici olan küresel sistemde ne kadar kredi yaratıldığı, tasarrufların hangi kanallardan aktığı ve finansal kurumların bu fonları hangi hızla dolaşıma sokabildiğidir. Küresel likidite, dar anlamda Merkez Bankası'nın bastığı para değildir. Bankalar, uluslararası sermaye hareketleri ve toptan fonlama piyasaları aracılığıyla oluşan geniş kredi ve nakit akışlarının toplam etkisini anlatır. Bu ayrım önemlidir. Çünkü politika faizi sabit kalırken ya da manşet enflasyon düşük görünürken bile finansal sistemde risk alma kapasitesi hızla genişleyebilir. Tersi durumda faiz indirimi yapılmasına rağmen kredi kanalları çalışmayabilir ve piyasalar sıkışabilir. Howell, finansal küreselleşmenin 1980'lerin ortasından itibaren deregülasyon, finansal yenilik ve bol para koşullarıyla büyüdüğünü vurgular. Bu nedenle yerel ekonomik verileri tek başına değerlendirmek yerine, küresel bilanço genişlemesini ve sınır ötesi fonlamayı izlemek gerekir. Kitabın yaklaşımı, fiyat istikrarı ile finansal istikrarın her zaman aynı yönde hareket etmediğini de gösterir. Düşük enflasyon, otomatik olarak düşük finansal kırılganlık anlamına gelmez. Bu çerçeve, Türkiye gibi dış finansman koşullarına duyarlı ekonomilerde küresel para akışlarının neden döviz kuru, kredi maliyeti ve varlık fiyatları üzerinde güçlü etkiler yaratabildiğini anlamaya da yardımcı olur. İkinci olarak, merkez bankaları. Gölge, bankacılık ve repo piyasasının birlikte oluşturduğu likidite ağı, kitap, likiditenin yalnızca Merkez Bankası kararlarıyla oluşmadığını, daha karmaşık bir kurumlar ağı içinde üretildiğini savunur. Merkez bankaları, rezervler, bilanço politikaları ve son kredi merci rolleriyle sistemin temelini etkiler. Ancak modern piyasalarda yatırım bankaları, fonlar, aracı kurumlar ve banka dışı finansal kuruluşlar da krediye ve kısa vadeli fonlamaya erişimi belirler. Bu geniş alan genellikle gölge bankacılık olarak adlandırılır. Howell özellikle repo piyasasının önemine dikkat çeker. Repo, menkul kıymetlerin teminat gösterilerek kısa süreli nakit sağlanmasına imkan veren bir işlemdir. Bu mekanizma, kurumların eldeki tahvilleri nakde çevirmesini ve pozisyonlarını finanse etmesini kolaylaştırır. Böylece teminatın kalitesi, kullanılabilirliği ve piyasa katılımcılarının birbirine duyduğu güven, likidite koşullarını doğrudan etkiler. Sistem normal çalışırken repo piyasası fonları hızla dolaştırır. Stres dönemlerinde ise teminat talebi artabilir, risk iştahı düşebilir ve aynı ağ likidite daralmasını hızlandırabilir. Howell'un analizi, Merkez Bankası bilançosuna bakmanın gerekli fakat tek başına yeterli olmadığını anlatır. Toptan para piyasalarındaki fonlama maliyetleri, teminat zincirleri ve banka dışı aracılarda izlenmelidir. Bu bakış, para politikası aktarımının neden bazen beklendiği kadar güçlü çalışmadığını açıklamak için somut bir araç sunar. Üçüncü olarak, finansal krizleri yanlış fiyatlamadan çok teminat ve yeniden finansman sorunu olarak görmek, Howell. Geleneksel finans anlayışının krizleri, çoğunlukla varlıkların aşırı değerlenmesi ya da piyasa oyuncularının hatalı fiyatlama yapmasıyla açıkladığını belirtir. Bu unsurları tamamen reddetmez, Fakat modern borç piyasalarında daha temel sorunun yeniden finansman kapasitesi olduğunu öne çıkarır. Finansal sistem, çok sayıda kurumun kısa vadeli borçlarını sürekli yenileyebilmesine dayanır. Bu yenileme için nakit, güvenilir karşı taraflar ve kabul edilen teminat gerekir. Teminat kıtlaştığında ya da teminatın değeri hakkında şüphe doğduğunda fon sağlayıcılar daha yüksek güvenlik payı isteyebilir veya işlemi tümüyle durdurabilir. Sonuç sadece sorunlu varlığın fiyat düşüşü değildir. Nakit arayışı yayılır, borç azaltma başlar ve satışlar diğer piyasalara da taşınır. Kitabın likidite öncelikli yaklaşımı bu nedenle krizi piyasanın fiyat keşfi yapmasından ziyade finansman zincirinin kopması olarak ele alır. Bu görüş, neden bazı piyasa çöküşlerinin ekonomik veriler henüz dramatik biçimde bozulmadan yaşanabildiğini açıklar. Ayrıca merkez bankalarının kriz anlarında niçin faiz indiriminden daha geniş araçlara, örneğin fonlama pencerelerine ve varlık alım programlarına başvurduğunu anlamaya yardım eder. Yine de bu çerçeve, şirket karlılığı, üretkenlik veya değerleme ölçütlerinin önemsiz olduğu anlamına gelmez. Havalun katkısı, bu göstergelerin kısa ve orta vadeli piyasa sonucunu çoğu zaman likidite koşullarıyla birlikte değerlendirmek gerektiğini göstermesidir. Dördüncü olarak, Çin'in uluslararası sermaye ve kredi döngüsünde büyüyen fon sağlayıcı rolü Capital Wars. Çin'i yalnızca büyük bir ihracatçı veya üretim merkezi olarak değil, uluslararası finansal koşulları etkileyen giderek daha önemli bir fon sağlayıcı olarak inceler. Bu vurgu, küresel likidite analizinin neden tek başına Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'na indirgenemeyeceğini gösterir. Çin'in bankacılık sistemi, rezervleri, kredi genişlemesi ve dış dünyayla kurduğu mali bağlar uluslararası sermaye akımlarının yönünü etkileyebilir. Hava An çerçevesinde Çin'deki kredi koşulları. Emtia piyasalarından gelişen ülke finansmanına kadar uzanan etkiler yaratabilecek küresel likidite tablosunun parçasıdır. Özellikle büyük ekonomilerdeki bilanço değişimlerinin sınır ötesi piyasalarda beklenmedik sonuçları olabilir. Bir ülkede kredi iştahının artması, ticaret ortakları ve finansal aracılar üzerinden başka yerlerde risk alma isteğini destekleyebilir. Daralma ise dış finansmana bağımlı piyasalar için baskı oluşturabilir. Kitap burada basit bir neden-sonuç şeması kurmaz. Çin'in etkisini merkez bankaları, bankalar, döviz piyasaları ve küresel yatırımcılar arasındaki karşılıklı bağlantıların içinde ele alır. Bu yaklaşım, sermaye akımlarını ulusal sınırlar içinde açıklama alışkanlığına karşı çıkar. Türkiye açısından da konu anlamlıdır. Çünkü küresel fonlama koşullarındaki değişimler doğrudan ticari bağ sınırlı olsa bile risk primi, döviz talebi ve dış borçlanma maliyeti kanalları ile etkili olabilir. Kitap, bu tür dolaylı finansal bağlantıları görünür kılmaya çalışır. Son olarak, likiditeyi ölçme çabası ve yatırım kararlarında gösterge setini genişletme gereği, Howell'ın çalışmasının ayırt edici yönlerinden biri, küresel likiditeyi sadece etkileyici ama belirsiz bir kavram olarak bırakmamasıdır. Yazar, bu olguyu tanımlamak ve ölçmek için nicel bir araştırma yaklaşımı geliştirmenin gereğini vurgular. Bunun arkasındaki mantık açıktır. Eğer finansal döngüler kredi ve fonlama akışlarından güçlü biçimde etkileniyorsa, yatırımcıların yalnızca büyüme tahminleri, enflasyon verileri ve politika faiziyle yetinmesi eksik bir resim yaratır. Merkez Bankası bilançoları, bankacılık sistemi kredisi, sınır ötesi sermaye hareketleri, döviz rezervleri ve toptan para piyasası koşulları birlikte değerlendirilmelidir. Elbette bu ölçüm kolay değildir. Ülkelerin veri kalitesi farklıdır. Banka dışı finansın kapsamını tam saptamak güçtür. Ve brüt akımların ekonomik etkisi her zaman aynı olmaz. Kitap bu güçlüğü, konuyu ihmal etmenin gerekçesi olarak görmez. Tam tersine, eksik fakat sistematik göstergelerle likidite yönünü takip etmenin piyasa riskini anlamada faydalı olacağını savunur. Pratikte bu yaklaşım, tek bir göstergeye dayanarak kesin tahmin yapmayı değil, koşulların genişleme mi yoksa daralma mı yönünde değiştiğini izlemeyi gerektirir. Varlık fiyatlarındaki yükselişin sağlam nakit akışlarından mı yoksa kolay fonlamadan mı beslendiği sorusu özellikle önem kazanır. Howell'un önerisi yatırım analizini şirket temellerinin yerine koymak değil, onları finansman ortamıyla birleştirmektir. Böylece tahvil getirileri, dövizler, riskli varlıklar ve piyasa oynaklığı arasındaki bağlantılar daha bütünlüklü okunabilir. Sonuç olarak Capital Wars modern para ve sermaye piyasalarının işleyişini yüzeysel göstergelerin ötesinde anlamak isteyen okurlar için uygundur. Portföy yöneticileri, banka ve hazine çalışanları, ekonomi öğrencileri, politika analistleri ve küresel piyasalardaki dalgalanmaların nedenlerini araştıran meraklı okurlar kitaptan özellikle yararlanabilir. Okur, faiz kararı ile piyasa sonucu arasındaki ilişkinin neden her zaman doğrusal olmadığını, repo ve teminat mekanizmalarının niçin önemli olduğunu ve sınır ötesi kredi akımlarının yerel ekonomilere nasıl taşındığını daha net görebilir. Kitap, doğrudan al-sat önerileri veren bir yatırım rehberi değildir. Bunun yerine risk iştahı, tahvil getirileri, döviz piyasaları ve finansal stres değerlendirilirken kullanılabilecek daha geniş bir düşünme çerçevesi sunar. Benzer ekonomi kitaplarından ayrıldığı nokta, küresel likiditeyi tali bir para politikası başlığı olarak değil, analizin merkezindeki değişken olarak ele almasıdır. Merkez bankalarıyla sınırlı olmayan bu yaklaşım, gölge bankacılığı, toptan fonlamayı, repo piyasasını ve Çin'in finansal ağırlığını aynı resme yerleştirir. Bu bütünlük, kitabın en güçlü tarafıdır. Buna karşılık konu, teknik, veri yoğun ve zaman zaman yoğun bir anlatım gerektirir. Okurun temel para politikası ve finans terimlerine aşina olması fayda sağlar. Yine de sabırlı bir okuma. Geleneksel ekonomik anlatıların açıklamakta zorlandığı finansal kırılganlıklar için güçlü, tartışmaya açık ve uygulama odaklı bir mercek kazandırır. Destek olmak isterseniz Michael G. Howe kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.